Dördüncü dizin, sayfa 71. İkinci bölüm, Savaşçılar. Dördüncü kısım. Hemşehir'deki meyve bahçesinde alınan karar iki uzman ajanın bir dizi daha hızlı karar almasını gerektiriyordu. Öncelikle her iki adamın siyasi üstlerinden resmi izin ve onay almaları gerekiyordu. Bunu söylemek gerçekleştirmekten daha kolaydı. Çünkü Mike Martin'in ilk şartı Crowbar operasyonundan bir düzine insandan fazlasının haberdar olmamasıydı. Bu kaygısı tamamen anlaşılabilir bir kaygıydı. Böylesine ilginç bir şeyi 50 kişinin bilmesi durumunda birinin baklayı ağzından kaçırması kaçınılmazdı. Bunun kasıtlı olmasına, kötü niyetle ya da zarar vermek amacıyla yapılması bile şart değildi. Gizli bir operasyona katılanlar bir kişinin asla hata yapıp yakalanmayacak kadar yetenekli olduğuna güvenmenin bile sinirleri nasıl yıprattığını bilirler. Birisinin öngörülemeyecek talihsiz bir rastlantı sonucu ele geçmemesini ummak büyük bir baskıdır. Ama en büyük kabus adamın yalnızca salağın biri, bir barda sevgilisine hava attığı ve birileri söylediklerini duyduğu için yakalanması ve uzun işkencelerden sonra can çekişerek ölmesidir. Bu bütün korkulardan daha büyük bir korkudur. Bu nedenle Martin'in bu şartı hiç tereddütsüz kabul edildi. Washington'da John Negroponte bu sırrı bilen tek kişi olmayı kabul etti ve projeye yeşil ışık yaktı. Steve Hill kulübünde İngiliz hükümetinin bir üyesiyle akşam yemeği yedi ve aynı sonucu elde etti. Böylece sayı 4'e çıkmış oldu. Ne var ki 4'ü de bu durumla günün 24 saati tek başına ilgilenemeyeceklerini biliyorlardı. Her birinin de gündelik çalışmalar için birer yardımcıya ihtiyaçları vardı. Marek Gumiyani, CIA'in karşı terörizm bölümünde yıldızı parlayan bir Arapça uzmanını görevlendirdi. Michael McDonald bütün işini bırakarak ailesine bir süreliğine İngiltere'de çalışmak zorunda olduğunu açıkladı ve Marek Gumiyani eve dönerken o da uçakla doğuya doğru yol almaya başladı. Steve Hill kendi yardımcısını Orta Doğu masasından seçti. Adamın adı Gordon Phillips'ti. Birbirlerinden ayrılmadan önce iki müdür Crowbar operasyonu ile ilgili her ayrıntı için uygun ve mantıklı bir öykü uydurulacak ve en üst makamdaki 10 kişi dışındaki hiç kimse batılı bir ajanın El-Kaide'nin içine sızacağını bilmeyecekti. Gerek Langley'e gerekse de Vauxhall Cross'a iki adamın kariyerlerini geliştirmek adına akademik çalışma yapmak üzere çalışmaya ara verdikleri ve görevlerinden 6 ay kadar ayrı kalacakları bildirildi. Steve Hill bundan böyle birlikte çalışacak olan iki adamı tanıştırıp Crowbar'la neye ulaşmaya çalışacaklarını kısaca açıkladı. Hem McDonald hem de Phillips kendilerine anlatılanları büyük bir sessizlik içerisinde dinlediler. Hill onları görevleri konusunda bilgilendirmek için Thames Nehri boyunda bulunan merkezdeki ofislerden birini değil, firmanın taşradaki güvenli evlerinden birisini seçmişti. Adamlar çantalarını boşaltıp misafir salonunda bir araya geldiklerinde Hill her ikisinin de önüne kalın bir dosya fırlattı. ''Yarın bir operasyon merkezi arayışına başlıyoruz dedi. Bunu ezberlemek için tam 24 saatiniz var. Gidecek olan adamımız bu. O güne dek onunla, ondan sonra da onun için çalışacaksınız. Bu'' kahve sehpasının üzerine daha ince bir dosya fırlattı. ''Yerini alacak oldu adam. Gördüğünüz gibi onun hakkında çok daha az şey biliyoruz.'' Ne var ki ABD sorgucularının Gitmo'da yüzlerce saat sorgulama sonucu elde etmeyi başarabildikleri bilgi bu kadar. Bunları da ezberleyin. Hill gittikten sonra iki genç adam evdeki hizmetkardan koca birer fincan kahve isteyip okumaya başladılar. Martin'in içindeki tutku ilk defa 1977 yılında 15 yaşında öğrenciyken Farnborough hava gösterisini izlemeye gittiklerinde alevlenmişti. Yanında babası ve erkek kardeşi vardı. Büyülenmiş gibi savaş ve bombardıman uçaklarını, akrobatik uçuş gösterilerini ve ilk defa gösterime sunulan prototipleri izliyorlardı. Mike için günün en önemli anı gökyüzündeki küçücük bir noktadan kendilerini aşağıya bırakıp üzerlerinde üniformalarıyla dar iniş alanının tam ortasına indikleri gösterileriyle akıllara durgunluk veren paraşüt alayının Red Devils ekibini ziyaretleriydi. Hayatta ne yapmak istediğine işte o gün karar vermişti. 1980'de Haileybury'deki son yaz dönemi sırasında paraşüt alayına kişisel bir mektup yazdı ve aynı yılın Eylül ayında Aldershot'taki alay binasına mülakata çağrıldı. Oraya vardığında bir süre hayranlıkla atalarının Arnhem Köprüsü'nü ele geçirmek üzere aşağıya atlamış oldukları eski Dakota'ya baktı. Sonra bir çavuş gelerek okullarından henüz mezun olmuş 5 delikanlıyı mülakat odasına götürdü. Martin okulunda paraşüt alayı adaylarını mutlaka önceden soruştururdu. Orta seviyeli bir öğrenci ama mükemmel bir sporcu olarak tanınıyordu. Bu özelliğiyle paraşütçü olmaya uygundu. Kabul edildi ve ayın sonuna doğru eğitime başladı. Ve böylece bu eğitimi tamamlayacakları Nisan 1981'e kadar sürecek olan 22 yorucu ve zorlu hafta başlamış oldu. İlk 4 hafta kışla temel silah kullanımı, arazi ve beden eğitimiyle geçti. Bunu izleyen 2 hafta ise ilk 4 hafta yapılanlara bir de ilk yardım, işaretler ve NBK, nükleer, bakteriyolojik ve kimyasal savaş karşı önlem dersleri eklendi. 7. haftada ağırlıklı olarak tanıklık eğitimine yer verildi. Eğitim gün geçtikçe daha da zorlaşıyordu. Ama en zor geçen haftalar kış ortasında Wales'daki Brecon çiftliğinde yapılan ve son derece sağlıklı adamların bile vücudun fazla ısı kaybetmesinden ve bitkinlikten yaşamlarını yitirebildiği dayanıklılık yürüyüşlerine yer aldığı 8. ve 9. haftalar oldu. Adayların sayısı azalmaya başlamıştı. 10. hafta Hythe kentte atış talimlerine ayrılmıştı ve burada 19'una henüz girmiş olan Martin ne kadar usta bir nişancı olduğunu gösterme olanağı buldu. 11. ve 12. haftalar yağmur, çamur ve doluya aldırış etmeden ağır ağaç gövdeleri taşıyarak kumlu tepelerde yukarı aşağı koşmaktan ibaret olan sınama haftalarıydı. Sınama haftalarıymış diye homurdandı Phillips. Sınama haftalarından sonra geriye kalan gençler büyük özlemle bekledikleri kırmızı berelerine kavuştular ve bunu izleyen 3 haftayı Brecon'da savunma talimleri, devriye gezme ve savaş simülasyonlarıyla geçirdiler. Ocak ayının sonlarına denk gelen o günlerde yamaçlar tamamen çıplak kalmış ve donmuştu. Adamlar sert ve nemli zeminlerde ateş yakmadan uyumak zorundaydılar. 16 ile 19. haftaların programı Mike Martin'in asıl gelme nedenini içeriyordu. Bu RAF Abington'daki paraşüt kursuydu. Bu kurs sonrasında da aday sayısında bir düşüş oldu. Hem de yalnızca uçaktan değil. Son olarak iş büreve almaya kalmıştı. Ve o gece Aldershot'taki eski 101 kulübü yine ihtişamlı ve gürültülü bir kutlamaya sahne oldu. Geriye yalnızca son çit diye adlandırılan arazi talimine ve resmi tören yönteminin son cilasına ayrılan 2 hafta kalmıştı. 22. haftanın sonunda göğüsleri gururla kabaran anne ve babaların gencecik oğullarının nasıl birer askere dönüştüklerini şaşkınlık içerisinde izledikleri resmi mezuniyet töreni düzenlendi. Er Mike Martin uzunca bir süredir subay olmak için yaratılmış askerler kategorisinde yer alıyordu ve 1981 Nisan'ında kısa süreli yeni bir eğitime katılmak üzere Sandhurst'taki Kraliyet Askeri Akademisi'ne kayıt oldu ve Aralık ayında teğmen olarak mezun oldu. Eğer kendisini şöhretin beklediğini düşünüyorsa çok yanılıyordu. Paraşüt alayında 3 tabur bulunmaktadır ve Martin 3. taburuna atandı. Bu da eğitmen olarak Aldershot'a gitmesi anlamına geliyordu. Taburların her biri değişmeli olarak 9 yılda 3 yıl ya da 3 dönemde bir paraşütçülükten azledilir ve sıradan piyade olarak görev yapar. Paraşütçüler genelde bu eğitmenlik döneminden nefret ederler. Martin acemi asker timine yeni gelenlere kendi dayanmak zorunda kaldığı zorlukları uygulamak üzere tim komutanı olarak atanmıştı. Belki 3. paraşüt taburunun eğitmenlik dönemi sona erene dek eğitmen olarak kalacaktı. Ne var ki çok uzaklardaki Leopoldo Galtieri adlı bir beyefendi planların değişmesine neden oldu. 1 Nisan 1982'de Arjantin diktatörü Falkland adalarını işgal etti. 3. paraşüt taburda derhal çantalarını hazırlayıp yola çıkmaya hazır duruma gelmeleri emredildi. Bir hafta içerisinde oluşturulan ve amansız Margaret Thatcher tarafından harekete geçirilen bir İngiliz özel timi, dalgalı denizlerin ve yağmurların beklediği güneye doğru yol almaya başladı. Canberra Transatlantiği ile güneye yolculuğun ilk durağı sürekli rüzgarla kamçılanan bir mantarı andıran çıplak bir yer olan Ascension Adası'ydı. Bu mola verilirken çok uzaklarda Galtieri'yi adaları boşaltmaya ya da Margaret Thatcher'ı geri çekilmeye ikna etmek için son diplomatik çabalar sarf ediliyordu. Ne var ki her ikisi de görevleri başındayken uzlaşmayı düşünmüyorlardı. Bu nedenle Canberra bu seferin tek uçak gemisi olan Ark Royal'ı koruyarak yoluna devam etti. Çıkartma yapmanın kaçınılmaz olduğu iyice kesinlik kazandığında Martin ve ekibi birlikte bir helikopterle Canberra'dan çıkartma gemisine taşınmıştı. Artık transatlantikteki medeni koşullara sahip değildiler. Martin ile adamlarının bir Sea King helikopteriyle çıkartma gemisine uçuruldukları aynı fırtınalı gecede başka bir Sea King helikopteri düştü ve SAS yani Special Air Service özel hava servisi alayının 19 elemanını da beraberinde sulara gömdü. Bu SAS'in kurulduğundan beri bir gecede vermiş olduğu en büyük kayıptı. Martin 30 adamını 3. paraşüt taburundan geriye kalanlarla birlikte San Carlos Water'ın iniş pistine indirdi. Burası ana adanın başkenti Port Stanley'den kilometrelerce uzaktaydı. Ama bu nedenle hiç değilse işgal altında değildi. Paraşütçüler ve denizciler hiç mola vermeden yağmur ve çamura aldırmadan başkente doğru zorlu yürüyüşe başladılar. Her şeylerini kocaman sırt çantalarına yüklemişlerdi ve bu yetişkin bir adamı taşımaktan farksızdı. Aniden ortaya çıkan bir Arjantin Skyhawk'ı bataklığa inecekmiş izlenimi yarattı. Ama Arjantinliler hemen aşağılarındaki çamurlara batmış adamların değil, açıktaki gemilerin peşindeydi. Açıkta demirli gemilerin batması durumunda karadaki adamların işi bitikti. Gerçek düşman soğuk, sürekli yağan dondurucu yağmur, bir tek ağacı bile destekleyemeyecek kadar engebeli olan yorucu araziydi. Ta ki Longdon tepelerine dek. Tepelerin yamacında mola verdikten sonra 3. paraşüt taburu vatanlarının onları 11 bin kilometrelik mesafeden yolladığı görevi yerine getirmek üzere Estancia House diye adlandırılan ıssız bir çiftliğe yerleşti. Temmuz'un 11'ini 12'sine bağlayan geceydi. Sessiz bir gece saldırısı olması planlanmıştı ve gerçekten de öyle başladı. Ta ki onbaşı Mill bir mayına basana kadar. O anda büyük bir gürültü koptu. Arjantinliler makineli tüfekleriyle ateş açtılar. Bir anda alevler tepeleri ve vadiyi gündüz gibi aydınlattı. 3. paraşüt taburunun 2 seçeneği vardı. Ya geriye doğru kaçıp saklanacaklardı ya da ileri ateşin içine dalıp Longdon'u ele geçireceklerdi. 23 şehit ve 40'ı aşkın yaralıyla Longdon'u almayı başardılar. Mike Martin dilinin üzerinde o tuhaf madeni tadı ilk defa işte o an kurşunlar başının üzerinde vızıldar ve yanında adamlar yere yığılıp kalırken duydu. Bu korkunun tadıydı. Ama kurşunlardan hiçbiri ona temas etmedi. Bir çavuş ve 3 onbaşının bulunduğu 30 kişilik ekibinden 6 kişi şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı. Yamacı tutmuş olan Arjantinli askerler, askerlik görevlerini yerine getiren zorunlu askerler, güneşli otlaklarda yetişmiş delikanlılardı. Varlıklı ailelerin çocukları askerlik görevinden yırtabiliyorlardı. Ve bir an önce yağmur, çamur ve soğuktan kurtulup eve dönmek istiyorlardı. Gizlendikleri sığınak ve tilki yuvalarını terk etmiş güvende olacakları Port Stanley'e geri dönüyorlardı. Sabah gün ağarırken Mike Martin, Wireless tepesinin zirvesinde durmuş, doğuya, kentin bulunduğu yöne ve yükselmekte olan güneşe bakarken, atalarının inandığı ama kendisinin uzun yıllardır varlığını yok saydığı Tanrı'yı yeniden keşfetti. Dua ederek Tanrı'ya şükretti ve onu bir daha asla unutmayacağına dair yemin etti. 10 yaşındaki Mike Martin, babasının Bağdat Sadun'daki bahçesinde hoplayıp zıplayarak Iraklı ziyaretçileri eğlendirirken 1600 kilometre ötede bir erkek çocuk dünyaya gelmişti. Pakistan'ın Peşaver kendinden Afganistan'ın Celalabad kendine uzanan yolun batısında Spingar Sıra Dağları ve en yüksek tepesi Tora Bora olan Beyaz Dağlar bulunmaktaydı. Uzaktan bakıldığında tepeleri 4 mevsim karlı olan, kışları ise boylu boyunca karla kaplanan bu çıplak ve soğuk dağlar, iki ülkeyi birbirinden ayıran dev bir bariyeri andırırlar. Spingar, Afganistan sınırları içerisinde olmakla birlikte, Safed Range'in etekleri ise Pakistan tarafındadır. Celalabad'ı çevreleyen zengin ovalara akan, eriyen kar ve yağmur sularıyla Spingar'ın topraklarını taşıyan ve üzerinde ekip biçmeye, meyve bahçeleri oluşturmaya, koyun ve keçi otlatmaya uygun toprak parçacıkları olan pek çok yayla ve vadi oluşmasına yol açan çok sayıda ırmak bulunmaktadır. Yaşam koşulları son derece ağırdır ve yaşam destek sistemleri son derece az olduğundan vadilerde yaşayan insan toplulukları oldukça küçük ve seyrektir. Burada doğan insanlar eski Britanya İmparatorluğu'nu tanıyan ve ondan çekinen İngilizlerin Patan diye adlandırdıkları bugünün Paştunlarıdır. O zamanlar en az modern tüfekler kadar iyi hedef tutturabilen Cezail diye adlandırılan uzun misket tüfekleriyle kayalık sığınaklarında onlarla çarpışmışlardı. Eski bir Raj ozanı olan Rudyard Kipling bu dağ adamlarının İngiltere'de pahalı eğitimlerden geçirilen İngiliz askerlerine karşı oluşturdukları bu aşılmaz engelleri yalnızca 4 mısrayla dile getirmişti. Sınır karakolunda bir çarpışma, dağdaki karanlık bir geçitten aşağıya dolu dizgin, 2000 sterlinlik eğitim, 10 rupilik Cezayir karşısında boyun eğdi. 1972'de bu yaylalardan birisinde Maloko Zayi adında, yöredeki bütün köyler gibi bu köyde adını uzun zaman önce şehit düşmüş savaşçı kurucusundan almıştı, birkaç haneden ibaret minicik bir köy vardı. Burada etrafı duvarlarla çevrili ve her birinde yaklaşık 20 kişilik büyük ailelerin oturduğu yerleşim birimleri bulunuyordu. Köyün lideri Nuri Han'dı ve o yaz akşamı köyün erkeklerinin sütsüz ve şekersiz sıcak çay yudumlamak için bir araya toplandıkları yer onun avlusunda yakılan ateşin çevresiydi. Tüm yerleşim birimlerinde olduğu gibi duvarlar, yüzleri iç tarafa bakan evleri ve çiftlik hayvanlarının barınaklarını çevreliyordu. Güneş batıda batıp dağları karanlık içinde bırakır ve yaz ortası olmasına karşın etrafın soğumasına neden olurken dut ağacının dallarıyla yakılan ateş ortalığı aydınlattı. Kadınların bulunduğu binadan gelen çığlık sesleri dinmişti. Ne var ki çığlıklardan birisinin aşırı yüksek çıkması durumunda erkekler neşeli sohbetlerine ara verip yeni bir haber olup olmadığını anlamak için kulak kabartacaklardı. Nurihan'ın karısı dördüncü çocuklarını doğurmak üzereydi ve Nurihan kendisine ikinci bir oğul vermesi için Allah'a yalvarıyordu. Bir adam çocukken hayvan sürülerini güdecek, erkek olduğunda da hanesini koruyacak oğullar istemekte son derece haklıydı. Nurihan'ın 8 yaşında bir oğlu ve 2 kızı vardı. Ebe telaşla gölgelerin arasından sıyrıldığında ortalık zifiri karanlıktı ve şahin burunlu kara sakallı yüzleri yalnızca alevlerin ölgün ışığı aydınlatıyordu. Kadın babanın kulağına bir şeyler fısıldadı ve adamın kırmızıya çalan esmer yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. "İnşallah bir oğlum oldu," diye bağırdı. Erkek akrabaları ve komşuları hep birlikte ayağa fırladılar ve ortalık karanlık gökyüzüne atılan kurşunların sesiyle inledi. Herkes birbirine sarılıyor, babayı kutluyor ve sadık kuluna bir oğul bahşeden her şeye kadir yüce Allah'a şükrediyordu. Komşu yerleşim biriminde oturan bir çoban "adını ne koyacaksın?" diye sordu. "Ona İsmet adını vereceğim. Ruhu şad olsun. Dedemin adı bu," diye karşılık verdi Nurihan. Ve gerçekten de birkaç gün sonra çocuğun adının konması ve sünneti için köye imam geldiğinde bebeğe bu ad verildi. Çocuk büyürken hiçbir olağan dışılık yaşanmadı. Tay tay yürümesi gerektiğinde bunu yaptı ve koşacak yaşa geldiğinde de deli gibi koştu. Bütün köylü çocuklar gibi o da kendinden büyük çocukların yaptıklarını yapmak istiyordu. Ve 5 yaşına geldiğinde ona yazın sürülerin yüksek otlaklara götürülmesine yardım etmesi ve kadınlar kış için ekim biçerken hayvanlara göz kulak olması görevleri verildi. En büyük özlemi kadınlarla dolu evin dışına çıkabilmekti. Ateşin başında erkeklerle birlikte oturmasına ve yaklaşık 150 yıl öncesine dayanmasına karşın dünmüş gibi anlatılan bu dağlarda kırmızı ceketli İngilizlere karşı kendilerini nasıl savunduklarına dair hikayeleri dinlemesine izin verdikleri gün gerçekten onun için bayramdı. Babası köyün en varlıklı, diğer bir deyişle en fazla inek, koyun ve keçiye sahip olan adamıydı. Büyük özen ve çok emekle bu hayvanların et, süt ve postundan yararlanıyorlardı. Tarlalarda ekilen mısırdan lapa ve ekmek yapıyor, verimli ceviz ve dut ağaçlarının bulunduğu ağaçlıklardan meyve ve ceviz yağı elde ediyorlardı. Köyden ayrılması için ortada hiçbir neden yoktu ve İsmet Han da yaşamının ilk 8 yılında köyden dışarıya hiç çıkmadı. 5 aile küçük camiyi paylaşıyor ve cumaları burada cuma namazı için bir araya geliyordu. İsmet'in babası dindar bir adam olmakla birlikte fanatik olmak bir yana köktenci bile değildi. Dağlarda varlık süren bu köyler bir yana Afganistan kendisini Demokratik Afgan Cumhuriyeti ya da DRA diye adlandırıyordu. Dipnot: DRA, Democratic Republic. Ama sıkça rastlandığı gibi burada da bu tanımlama gerçeği yansıtmaktan uzaktı. Hükümet komünistti ve SSCB'den büyük destek görüyordu. Din açısından bakıldığında bu büyük bir saçmalıktı. Çünkü gelişmemiş iç bölgelerde yaşayan insanların hepsi geleneksel olarak son derece dini bütün Müslümanlardı. Ve bu insanlar için ateizm tanrısızlık anlamına geldiği için kabul edilemez bir olguydu. Diğer yandan aynı derecede geleneksel olan kentli Afganlar ılımlı ve hoşgörülüydü. Fanatizm onlara daha sonra empoze edilecekti. Kadınlar eğitimliydi, yalnızca birkaçı yüzünü örtüyordu. Halka açık yerlerde şarkı söyleyip dans etmek serbest olduğu gibi, çok korkulan gizli polis din konusunda rahat davrananların değil, yalnızca karşıt politik görüşte olanların peşindeydi. Minicik Baloko Zai köyünün dış dünyayla iki bağlantısı vardı. Bunlardan biri Kuchi güçmenlerinin kaçak mal taşıdıkları katır kervanlarıyla sınırın diğer tarafındaki Parachinar kasabasına geçmek üzere devriyelerle sınır görevlilerinin kaynadığı Hayber geçidindeki Great Trunk yolunu kullanmamak için seçtikleri ikincil yoldu. Ova ve kentlerden çok uzaklardaki Kabil'den ve vadinin ötesindeki dünyadan haberleri işte bu göçmenlerden alıyorlardı. Bir de radyoları vardı. Neredeyse kutsal bir hazine gibi görülen, radyodan çoğunlukla kulakları tırmalayan tiz sesler çıksa da arada bir anlayabildikleri sözcükler de duyuluyordu. Bu BBC'nin Paştunlara komünist olmayan bir dünya modelini tanıtan Paşto servisiydi. Huzur dolu bir çocukluk geçiriyordu. Sonra Ruslar geldi. Kimin haklı kimin haksız olduğunun Maloka Zayi köyü için pek de önemi yoktu. Komünist devlet başkanlarının yetki alanını yeterince denetleyemediği için Moskova'daki hamisini kızdırmış olduğundan ne haberleri vardı ne de bunu umursuyorlardı. Önemli olan tek şey dev bir Sovyet ordusunun Özbekistan'dan Amuderya Nehri boyunca akın etmiş olması ve kükreyerek Salang geçidini aşarak Kabil'i işgal etmiş olmasıydı. Bu henüz İslamiyet'e karşı ateizmi getirme çabası değildi, yalnızca bir hakaretti. İsmet Han son derece basit bir eğitim almıştı. Ne anlama geldiklerini anlayamadığı halde dua etmek için gerekli olan Arapça Kur'an ayetlerini öğrenmişti. Bölgenin imamı köyde yaşamıyordu. Gerçekte cemaate namaz kıldıran kişi Nuri Han'dı. Ayrıca köydeki delikanlılara yalnızca Paşto dilinde de olsa temel olarak okuma yazmayı öğreten de oydu. Kendisi de Puktun Vali'nin kurallarını yani bir Paşto'nun hangi değerlere göre yaşamak zorunda olduğunu babasından öğrenmişti. Bu değerler onur, misafirperverlik, bir hakaretin bedeli olarak kan davasının gerekliliğiydi ve Moskova onlara hakaret etmişti. Direniş dağlarda başladı ve direnişçiler kendilerine Tanrı'nın savaşçıları yani mücahit adını verdiler. Ama bu aşamadan önce dağlardaki adamların bir araya gelmesi ve bir şura oluşturarak ne yapılacağına ve kendilerini kimin yöneteceğine karar vermesi gerekiyordu. Soğuk Savaş'la ilgili hiçbir bilgileri yoktu ama kendilerine bundan böyle SSCB'nin düşmanı olan güçlü dostları olduğu söylenmişti. Bu akla yatkın bir söylemdi. Düşmanımın düşmanı. Ayrıca bunların arasında köktenci bir general tarafından yönetilen sağdaki kapı komşuları Pakistan'da vardı. Dini görüşlerdeki farklılığa karşın Ziya-ül-Hak Amerika denen Hristiyan gücü ve onların yakın dostları İngilizlerle ittifak kurmuştu. Mike Martin serüvenin tadını bir defa almıştı ve bundan hoşlandığının bilincindeydi. Bir süre Kuzey İrlanda'da IRA'ya karşı mücadele etti. Ne var ki koşullar son derece kötüydü ve sürekli pusudan açılan bir ateşle sırtına kurşun yeme tehlikesi mevcut olsa da devriyeler oldukça sıkıcıydı. Çevresini şöyle bir kolaçan etti ve 1986 ilkbaharında SAS elemesine girmek için başvuruda bulundu. Her ne kadar SAS sınavlarının daha ağır olduğu öne sürülse de eğitimleri ve çarpışma rolleri benzer olduğundan SAS'teki paraşütçü oranı oldukça yüksektir. Martin'in evrakları alayın Hereford'daki kayıt bürosundan geçti. Akıcı olarak Arapça konuştuğu not düşüldü ve bir eleme kursuna davet edildi. SAS en verilişli adamları seçtiğini ve sonra da onlar üzerinde çalışmaya başladığını öne sürmekteydi. Martin paraşüt, piyade, süvari, zırhlı ve topçu birliklerinden gelen ve hatta aralarında mühendislerin bile bulunduğu diğer adaylarla birlikte 6 haftalık ilk standart eleme kursunu tamamladı. Bu tek bir ilkeye dayanan basit bir kurstur. İlk gün eğitmenleri olan çavuş onlara gülümseyerek şöyle demişti. Bu kursta sizi eğitmeye çalışmıyoruz, öldürmeye çalışıyoruz. Gerçekten de öyle yaptılar. Adayların yalnızca %10'u ilk kursu geçmeyi başardı. Bu daha sonra zaman kazanılmasını sağlıyordu. Martin kursu geçti. Bunu artçı eğitim izledi. Sonra Belize'de kara orman eğitimi ve son olarak da İngiltere'de sorgulanmaya direnme eğitimine ayrılan bir aylık eğitim daha. Direnmek biri sana aşırı hoş olmayan şeyler yaparken sessiz kalmak anlamına gelmektedir. İyi haber gerek alayın gerekse gönüllülerin her saat başı birliğe dönüş izni için ısrar etme olanağına sahip olmalarıydı. Martin 1986 yazının sonlarında bölük komutanı olarak yüzbaşı rütbesiyle 22 SAS'e katıldı. Paraşütçülerin çoğunun yaptığı gibi A hava bölüğünde yani paraşütle serbest atlayış bölüğünde karar kıldı. Paraşütçü birliği için Arapça bilgisinin pek önemi yoktu. Ama Arap dünyası ile uzaktan yakından bir ilişkisi olan SAS için durum farklıydı. SAS 1941'de Batı çölünde kurulmuştu ve Arabistan kumlarına duyduğu yakınlık hiç azalmamıştı. SAS ordunun tek gerçek kâr eden ünitesi olma ününe sahipti. Bu tam olarak doğru değilse de doğruya yakındı. SAS elemanları dünyanın en aranan korumaları ve koruma eğitmenleridir. Arabistan'ın pek çok ülkesine sultan ve emirler kendi özel korumalarını eğitmeleri için SAS ekiplerine başvurmuş ve bunun için de kucak dolusu para ödemişlerdir. Martin'in ilk görevi Riyad'daki Suudi Milli Muhafız Alayı'ndaydı ve 1987 yazında vatana geri çağrıldığında bu görevinin başında bulunuyordu. Alayın Hereford'daki merkezi olan Sterling Lines'daki ofisinde komutanı, ''Bu iş hiç hoşuma gitmiyor.'' dedi. ''Yo, gerçekten hiç gitmiyor. Ne var ki yeşil sümüklüler seni ödünç istiyor. Arap meselesiymiş.'' çarpışan askerlerin gizli servis üyeleri için kullandığı olağan nazik betimlemelerden birini seçmişti. Sözünü ettiği SIS yani firma idi. Arapça bilen kendi adamları yok mu diye sordu Martin. Ah elbette masalar dolusu ama bu yalnızca konuşma meselesi değilmiş ve konu da tam olarak Arabistan değil. Onlar Afganistan'daki Sovyet hatlarının arkasına geçip direnişçilerle yani mücahitlerle çalışacak birisini istiyorlar. Pakistan'ın askeri diktatörü resmi bir emirle Batı güçlerinde görevli askerlerin Pakistan üzerinden Afganistan'a girmelerini yasaklamıştı. Bunu bu şekilde açıkça dile getirmemişse de mücahitlere yağan Amerikan yardımını kendi gizli servisi ISI ile yönetmekten büyük zevk alıyor, bu nedenle de Amerikan ya da İngiliz ordusuna görev yapan herhangi bir askerin Pakistan'dan ülkeye sızdıktan sonra Ruslar tarafından yakalanıp sergilendiğini görmek istemediğini söylüyordu. Ne var ki Sovyet işgalinin ortalarında İngilizler desteklenmesi gereken adamın Pakistan'ın seçimi olan Hikmet Yar değil, Tacik komutan Şah Mesut olduğuna karar verdi. Şah Mesut Pakistan ya da Avrupa'ya sıvışmak yerine işgalcilere gerçekten büyük zararlar veriyordu. İşin zor yanı gerekli yardımı ona ulaştırmaktı. Bulunduğu bölge yukarıda en kuzeydeydi. Yardım konvoylarını Hayber geçidi yakınındaki mücahit ünitelerinden korumak sorun değildi. Tıpkı Raja'nın zamanında olduğu gibi birkaç altın pek çok kapıyı açabilirdi. Bilinen bir deyiş vardır. Bir Afgan'ın sadakatini satın alamazsın ama kiralayabilirsin. O tarihte SIS'in Elephant and Castle yakınlarındaki Century House'da bulunan merkezinde kendisine ''Bu görevin her aşamasında önemli olan onu yalanlayabilecek olmamızdır yüzbaşı'' demişlerdi. Ordudan istifa etmek zorunda olmanızın yalnızca formalite olarak nedeni de bu. Geri döndüğünüz zaman hiç değilse eğer sözcüğünü kullanmayacak kadar duyarlıydı. Derhal görevinize geri alınacaksınız. Mike Martin SIS içerisinde görevi dünyanın dört bir yanındaki komünistlere olabildiğince çok dert açmak olan aşırı gizli devrimci mücadeleci bir kanat olduğunu biliyordu. Sözü buraya getirdi. Aldığı cevap bu mesele daha da gizli oldu. Biz buna unicorn birimi diyoruz. Dipnot, unicorn tek boynuzlu at biçiminde hayali yaratık. Çünkü aslında mevcut değil. Bu ünitede hiçbir zaman 12'den fazla adam bulunmaz. Şu andaki sayı da 4. Gerçekten de Hayber geçidinden Afganistan'a sızacak yerel bir rehber yardımıyla kuzeye, Şah Mesud'un eylem yaptığı Penşir Vadisi'ne gidecek bir adama ihtiyacımız var. Yanında armağanlarla mı diye sordu Martin. Karşısındaki adam çaresizlik ifade edercesine ellerini iki yana açtı. Korkarım yalnızca ufak tefek şeylerle, bir adamın taşıyabileceği kadar. Ama daha sonra Mesut'un kendi rehberlerini güneye, sınıra göndermesi durumunda yük taşıyan katır konvoylarını da harekete geçirebiliriz. Önemli olan ilk irtibatı kurmak, anlıyor musunuz? Peki ya armağan? Enfiye, adam bizim enfiyemizi pek seviyor. Bir de içinde füze olan iki adet yerden havaya blowpipe atış borusu. Hava saldırıları canını çok sıkmış durumda. Bu insanlara bu atış borularının nasıl kullanıldığını öğretmemiz gerekecek. Tahminimce yaklaşık 6 ay burada bulunmayacaksınız. Ne diyorsunuz bakalım? İşgal daha 6 ayını doldurmadan Afganların her zaman olduğu gibi bu kez de bir araya gelip bir bütün oluşturamayacakları kesinlik kazanmıştı. Amerikan sermayesini ve silahlarını kendi güvendikleri direnişçiler dışındakilere dağıtmamak konusunda ısrarlı olan Pakistan ordusuyla Peşaver ve İslamabad'da yapılan tartışmalardan sonra rakip direniş gruplarının sayısı yalnızca birkaç hafta içerisinde 7'ye düşmüştü. Her birinin bir siyasi lideri ve bir de savaş komutanı vardı. Bu grup Peşaver Yedilisi adı ile anılıyordu. İçlerinden yalnızca biri Paştun değildi. Profesör Rabbani ile karizmatik savaş komutanı Ahmet Şah Mesut Tacik kökenliydi. Geri kalan 6 gruba gelince bunların 3'üne işgal altındaki Afganistan'a çok ender geldikleri ya da hiç gelmedikleri ve yurt dışında güven içerisinde batılı tarzda giyimi tercih ettikleri için çok geçmeden Gucci komutanları denilmeye başlanmıştı. Diğer üçünden ikisi Sayyaf ile Hikmet Yar aşırı İslamcılar tarafından kurulan ve daha sonra aşırı zalim ve intikamcı bir örgüt haline gelen ve sonunda Rus askeri öldürmekten çok Afgan'ı infaz eden Müslüman kardeşliğin fanatik destekçileriydi. İsmet Han'ın doğduğu bölge olan Nangarhar vilayetini aşiretiyle kontrol altında tutan kişi Molla Maulvi Yunus Halis idi. Hem alim hem de vaiz olduğu gibi gözlerindeki pırıltıdan, kendisinden nefret eden Hikmet Yar'ın zalimliğinin tam tersi bir yumuşaklık okunmaktaydı. Yunus Halis 70'i aşkın yaşıyla 7 liderin en yaşlısı olmasına karşın sonraki 10 yıl boyunca işgal altındaki Afganistan'ı yağmaladı ve adamlarına şahsen öncülük etti. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda da komutan Abdülhak idi. 1980 yılında savaş Spingar vadilerine kadar ilerlemişti. Sovyetler Celalabad'dan geçerek aşağıdaki dağlara akın ediyorlardı ve hava kuvvetleri dağ köylerine ceza mahiyetinde saldırılar düzenlemeye başlamışlardı. Nurihan Yunus Halis'i komutanı olarak kabul ederek onunla ittifak yemini etmişti ve bunun karşılığında kendi Laşkar'ını ya da mücadele ekibini oluşturma hakkını elde etmişti. Köyündeki hayvan mevcudunun büyük bölümünü Beyaz Dağlar'daki sayısız doğal mağarada saklayarak korumayı başarmıştı. Hava akını olduğunda köy sakinleri de bu mağaralara sığınıyordu. Ancak köyün kadın ve çocuklarının sınırı aşarak Pakistan'a sığınma talebinde bulunmalarının zamanı geldiğine karar vermişti. Küçük konvoyun yolculuk ne kadar uzun sürerse sürsün Peşaver'deki ikameti sırasında elbette erkek bir refakatçiye ihtiyacı olacaktı. Mahrem olarak yaşı 60'ı geçmiş ve eklemleri kireçlenmiş olan babasını seçti. Eşek ve katırlar yolculuk için hazırlandı. 8 yaşındaki İsmet Han babası ve ağabeyi tarafından kucaklandıktan sonra tıpkı bir çocuk gibi gönderiliyor olmanın verdiği utançla süzülen gözyaşlarını bastırmaya çalıştı. Ve annesinin binmiş olduğu katırın gemini sıkıca kavrayarak yüksek tepelere ve Pakistan'a doğru ilerlemeye başladı. Sürgünden ancak 7 yıl sonra dönecekti ve geri geldiğinde soğuk bir vahşetle Ruslarla çarpışmak zorunda kalacaktı. Dünyanın gözünde meşru hale gelmeleri için yerel komutanların birer siyasi parti kurmasına izin verilmişti. Yunus Halis'in kurduğu partinin adı Hizb-i İslami'ydi ve emri altındaki herkes bu partiye katılmak zorundaydı. Peşaver dışında İsmet Han'ın o güne dek adını hiç duymamış olduğu Birleşmiş Milletler denen bir örgütün himayesinde çadır kentler kurulmuştu. Birleşmiş Milletler sözde siyasi parti lideri olan her yerel komutanın kendisine ait bir mülteci kampı olmasına izin vermişti ve partiye üye olmayanların bu kamplara girmesi yasaktı. Bir de yiyecek ve battaniye dağıtan başka bir örgüt vardı. Amblemi kısa kırmızı bir haçtı. İsmet Han daha önce bunların da hiçbirini görmemişti. Ama sıcak çorbanın ne demek olduğunu biliyordu ve dağlardaki çetin turlardan sonra kendisine verilen çorbayı iştahla içiyordu. Kamp sakinlerinden ve Birleşmiş Milletler ile General Ziya Ül Hak tarafından hortumlanan, Batı'nın cömertliğinden yararlananlardan istenen bir şey daha vardı. Bu da her kampta erkek çocukların Kur'an okullarında ya da medreselerde eğitilmeleriydi. Bu onların tek eğitimi olacaktı. Matematik, bilim, tarih ya da fizik öğrenemeyeceklerdi. Yalnızca Kur'an ayetlerini ezberleyip tekrar edeceklerdi. Bunun dışında öğrenecekleri tek şey savaşmak olacaktı. Bu medreselerde eğitim veren ve çoğu Suudi olan imamların maaşları, ikramiyeleri genelde Suudi Arabistan tarafından karşılanıyordu. Beraberlerinde Suudi Arabistan'da geçerli olan tek İslam biçimini getirmişlerdi. Bu da en katı ve en hoşgörüsüz olan Vahhabizm idi. Böylece yiyecek ve ilaç dağıtan Kızıl Haç işaretinin altına bütün bir genç neslin beyni fanatizm ile yıkandı. Nurihan ailesine fırsat buldukça yılda 2-3 defa Laşkar'ını en büyük oğluna emanet ederek ziyaret ediyordu. Ne var ki bu son derece zorlu bir yolculuktu ve Nurihan her defasında daha da yaşlanmış görünüyordu. 1987 yılında geldiğinde buruş buruş ve çökmüş görünüyordu. İsmet'in ağabeyi başkalarını güvenli mağaralardaki sığınaklara götürürken bombalı bir saldırıda yaşamını yitirmişti. İsmet 15'indeydi ve babası kendisinden geri dönmesini, direnişe katılmasını ve mücahit olmasını istediğinde göğsü gururla kabardı. Bu karar karşısında kadınlar epeyce gözyaşı dökerken Peşaver dışındaki düzlüklerde bir sonraki kışı atlatamayacak olan büyük baba oldukça umurdandı. Kısa bir süre sonra Nurihan geriye kalan tek oğlu ve ailelerini görebilmeleri için beraberinde getirmiş olduğu 8 erkek Nangarhar vilayetine ve savaşa geri dönmek üzere batıya, dağlara doğru yöneldiler. Geriye dönen delikanlı çok değişmişti. Geride bırakmış olduğu toprakların ne kadar harap bir durumda oldukları gözünden kaçmadı. Vadilerde neredeyse taş üstünde taş kalmamıştı. Sukhoi savaş uçakları ve Hint helikopterleri Şah Mesut'un çarpışma alanı olan Pancir'den Paktia'ya kadar dağlardaki tüm vadileri harabeye çevirmişti. Ovalarda yaşayan insanlar Afgan ordusu ya da Sovyet KGB'since yetiştirilip eğitilen gizli polis kat tarafından kontrol edilebiliyor ya da onlarla yakınlık kurabiliyorlardı. Ne var ki dağlarda yaşayan insanları ova ve kentlerden onlara katılmaya karar verenleri yollarından çevirmek kolay değildi. Hatta daha sonraları da fethedilemez oldukları anlaşılacaktı. Yollar sayısız pusu ve tuzak yüzünden son derece tehlikeli, dağlarsa havadan ulaşılamayacak kadar güvenliydi. Ve 1986 Eylül'ünden itibaren mücahitler tarafından konuşlandırılan Amerikan Stinger füzeleri yüzünden Sovyetler daha yüksekten uçmaya mecbur kalmışlardı. Bu durumda da ya kesin hedef tutturamayacak kadar yüksekten uçuyorlardı ya da vurulmayı göze almak zorunda kalıyorlardı. Sovyetlerin verdiği kayıplar amansız bir biçimde artmaktaydı. Salgın hastalıklar ve yaralanmalar yüzünden de büyük kayıp veren Sovyet ordusu, SSCB'de insanların sıkı biçimde denetlenmelerine karşın pike yapan Şahin gibi büyük bir hızla düşen ahlak değerleri yüzünden de zor durumdaydı. Gerçekten de son derece zalim ve çetin bir savaştı. Ele geçirilebilen az sayıdaki savaş esirlerinin en şanslıları çabuk ölenlerdi. Dağ kabileleri özellikle Rus havacılarından nefret ediyorlardı ve canlı ele geçtiklerinde bu havacılar ya güneşin altında iç organları dışarıya çıkacak biçimde mide duvarları yarılarak yere mıhlanıyor ve ölüm onları bu çeleden kurtarana dek güneşin altında kızarıyor ya da kadınlara ve onların deri yüzen bıçaklarına teslim ediliyorlardı. Sovyetlerin buna verdikleri cevap ise erkek, kadın, çocuk ya da hayvan demeden hareket eden her şeye bomba, füze ya da makineli tüfekle saldırmaktı. Dağları havadan abartısız milyonlarca mayınla döşemiş ve gerçek anlamda koltuk değnekli ve eklemleri protezli bir ulus yaratmışlardı. Savaş sona erdiğinde 1 milyon Afgan ölmüş, 1 milyon Afgan sakat kalmış, 5 milyon Afgan da mülteci olmuştu. İsmet Han mülteci kampında silahlar hakkında her şeyi öğrenmişti ve en sevdiği silah elbette Kalaşnikov AK-47 idi. Bütün muhalif hareketlerin saldırıda kullandıkları ve dünyadaki tüm teröristlerin tercih ettiği Sovyet yapımı bu silahın şimdi kendilerine karşı da kullanılıyor olması kaderin tuhaf bir cilvesiydi. Ne var ki Amerikalıların onlara bu silahları sağlamalarının bir nedeni vardı. O da Afganların silahlarını ölü Rusların çantalarından elde ettikleri cephanelerle yeniden doldurma olanağına sahip olmalarıydı. Bu sayede uygun cephane sağlanabildiği için dağlarda cephane sevkiyatı yapılmasına gerek kalmıyordu. Bu tüfeklerin dışında en çok tercih edilen silah basit, kullanımı ve doldurulması kolay, kısa ve orta menzilde ölümcül olan RPD denen güdümsüz tank savarlardı. Bu silahlar da onlara Batı tarafından sağlanıyordu. İsmet Han 15 yaşında bir delikanlı için oldukça yapılıydı. Çenesinin çevresine tüyler bitmesi için büyük bir çaba harcıyordu. Dağlarda yaşam onu sert ve katı bir hale getirmişti. Tanıklar Paştun dağ sakinlerinin dağlarda yorulmak nedir bilmeden tıpkı birer dağ keçisi gibi hareket ettiklerini ve başkaları soluk soluğa kaldığında onların sakince soluk alıp vermeye devam ettiklerini anlatmaktadırlar. Babası onun yanına çağırdığında eve döneli bir yıl olmuştu. Babasının yanında yüzünün rengi güneşten koyulaşmış, kara sakallı kalın dağcı botlarının üzerine gri yünlü şalvar ve kolsuz deri yelek giymiş bir yabancı vardı. Hemen arkasında yerde delikanlının o güne dek görmüş olduğu en büyük sırt çantası ve kuzu derisine sarılmış iki boru duruyordu. Başında ise bir paştun türbanı sarılıydı. ''Bu adam hem konuğumuz hem de dostumuz'' dedi Nurihan. ''Bize yardım etmeye ve bizimle birlikte çarpışmaya geldi. Yanındaki tüpleri Pancir'e, Şah Mesut'a götürmesi gerekiyor ve sen de ona rehberlik edeceksin.''